Değerleriyle Türkiye. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerleriyle Türkiye'de bugün konumuz mucize besin olarak anılan fındık. İçerdiği vitamin, mineral ve yağlar sayesinde kalp sağlığından kemik sağlığına, uykusuzluktan sinir bozukluğuna kadar her derde deva bir yiyecek fındık. Ve Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi. Dünyada üretilen fındığın %70'i ülkemizde üretiliyor. Sadece bu kadar da değil. Ürettiği fındığı dünyanın 90 ülkesine ihraç eden Türkiye, fındık ihracatında da dünya birincisi. Evet, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali İslam ilk telefon konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde de Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç ile beraber olacağız değerli dinleyicilerimiz. Ülkemiz için bu denli önemli olan fındıkla ilgili daha detaylı konuşmaya geçmeden önce gelin fındıkla ilgili bir türkü dinleyelim. Bir ordu türküsü dinleyeceğiz. Koro seslendiriyor. Yine yeşerdi fındık dalları. Değerleriyle Türkiye devam ediyor. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali İslam konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Efendim, fındığın ana vatanı Anadolu. Peki fındık ne zamandan beri bu topraklarda üretiliyor ve fındık dünyaya Anadolu'dan nasıl yayılmış?
Evet, fındık kültürü çok geniş bir kültür. Çok eski tarihlere dayanıyor. Özellikle kültür çeşitlerinin ana vatanı, ortaya çıktığı yer Anadolu olarak ifade ediyoruz. Ancak fındık Çin'den, Orta Asya'dan, Anadolu ve Avrupa'ya kadar uzanan bir bölge önemli yetiştiricilik alanı olarak düşünülüyor. Kültür çeşitlerinin kaynağının Anadolu olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'ya da fındığın Anadolu'dan gittiği değişik tarihi kaynaklardan ifade edilmektedir.
Hı hı. Bu şekilde yayılmış. Peki fındık nasıl bir meyve? Fındık bir meyve öncelikle onu sorayım, evet. Değil mi?
Evet. Fındık bir meyve, önemli bir meyve. Meyve türlerinin tabii farklı sınıflandırılması var. Sert kabuklu meyveler, yumuşak çekirdekli meyveler, üzümsü meyveler gibi. Fındık sert kabuklu meyve türleri olan ceviz, antep fıstığı, badem, kestane, fındık sert kabuklu meyveler grubuna giriyor. Dünyada da geniş bir üretim alanı söz konusu ve pek çok kesim tarafından da sevilerek değerlendirilen, daha ziyade sanayilik bir ürün olarak ifade edebiliriz.
Evet, peki fındık ağacı nasıl bir iklimde, nasıl bir toprakta yetişir?
Evet, fındık bitkisi ekolojik olarak ılıman bir iklimi sevmektedir. Yani yaz ve kışları serin, sıcaklıkları kışın özellikle -15-16 derecenin altına düşmeyen, yaz sıcaklıkları ise 30-35 derecenin üzerine çıkmayan sıcaklıklarda iyi gelişme gösterir. Dünyadaki meyve türleri sıcak iklimlerde, yarı sıcak iklimlerde ve ılıman iklimler olarak 3 önemli üretim bölgesi vardır. Bunlardan ılıman iklim bölgesi en geniş meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı alandır.
Hı hı. Ülkemizde baktığımızda Karadeniz bölgesinde daha çok yetişiyor. Yağış alması önemli mi peki o toprakların?
Şimdi Karadeniz bölgesinin iklimi, ekolojik yapısı, yani hem iklim hem de toprak yapısı olarak fındık yetiştiriciliğine daha uygun. Hı hı. Örneğin Akdeniz bölgesi yarı tropik bir iklime sahip. Aynı zamanda toprak özellikleri olarak özellikle toprak pH'si biraz daha yüksek bir kesim. Çok sıcakları sevmiyor aslında. Yarı sıcak veya ılıman bölgelere adapte olmuş. Dünya üzerinden şöyle bir geçtiğimiz zaman bu hat üzerinde, yani aynı meridyen üzerinde İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Oregon, o bölge aynı hat üzerinde fındık yetiştiricilik sahalarını görmekteyiz. Aynı şekilde bu hatta Azerbaycan, Gürcistan ve Çin'in Orta Asya'ya da uzattığımız zaman bu belirli bir hat üzerinde yetişiyor. Bu da ekolojinin sınırlayıcı bir faktörü olduğunu da ifade edilir.
Evet, çikolatalı fındık ezmesinin tadı aynı marka olsa da bazen yurt dışındakiyle buradaki farklı olabiliyor. Böyle şeyler söyleyenleri duyuyoruz. Türkiye'de yetişen fındık çeşitleri nasıldır? Dünyadaki diğer fındıklardan farkı nedir? Özellikleri nelerdir efendim?
Şimdi fındık meyvesi sanayilik bir meyve olduğunu ifade ettik. Meyvenin dışında çok ince bir test adını verdiğimiz zar bulunmaktadır. Bu zar alındıktan sonra genellikle ürün olarak işleniyor. Ülkemizde yetişen fındık çeşitlerinin zar atma kabiliyeti çok yüksek. Yani neredeyse %100'e yakın bir zar atma özelliği var. Bu da oldukça önemli bir özellik sanayide. Aynı zamanda vurgun iç gibi bir takım faktörler de daha var. Bu özellikler Türk fındık çeşitlerinde daha uygun, yani daha az olarak ortaya çıkıyor ve işlenmeye daha uygun. O sebeple bizim fındık çeşitlerimiz özellikle bölgede yağlı fındık diye ifade edilen tombul fındık çeşidi şu anda dünyada bütün otoritelerin kabul ettiği en kaliteli fındık olarak gözükmektedir. Belki bazı küçük eksikleri olsa bile bunun üzerine meyve yok. Ancak tabii bu çeşidin de iyileştirilecek vasıfları var. Bu konuda Her gün onlarca çalışmalar yapılmaktadır.
Evet, az önce biz zar atmaktan bahsettiniz. Bir de bir şey daha vardı, onu kaçırdık sanırım. O neydi efendim?
Şimdi vurgun işten bahsettim.
Evet.
Vurgun iç şöyle, özellikle kabuk kırılırken meyve zedelenmekte ve de bu sanayide istenmeyen bir faktör. Yani zarı atıp tertemiz bir fındık ürünü ortaya çıkması gerekiyor. Fındık çok aşırı da doldurmaması gerekiyor. Çok fazla da bu boşluk kalmaması gerekiyor. Bu ekolojik faktörlerden ziyade çeşit faktör, yani genetik faktör olarak karşımıza çıkıyor bu özellikler.
Evet, zar atmayı da biraz daha açalım dilerseniz.
Zar atma fındık meyvesi yaklaşık 150-170 santigrat derece gibi sıcaklıklarda belirli süre bekledikten sonra dış kabuğun soyulması, yani beyazlaması olarak ifade ediliyor.
Hı hı. Türkiye'de de yetişen fındıklar bu açıdan oldukça verimli ve dünyadaki en kaliteli fındık çeşitleri arasında yer alıyor. Doğrudur değil mi?
Evet. Hı-hı. Şimdi bu verimden biraz konuşalım isterseniz. Bu zamana kadar çeşitlerimizin oldukça kaliteli olduğunu ifade ettik. Diğer Avrupa'daki veya diğer ülkelerde yetişen çeşitler içerisinde karşılaştırırsak bizim kalitemiz çok üstün, eksik olduğumuz bir husus var, verimde düşüklüğümüz var. Yani birim alandan elde edilen ürün miktarı da oldukça önemli. Bu sebeple verimi arttırmak durumundayız. Örneğin ülkemizde verim, yani dekara elde edilen verim yaklaşık 80-100 kilo civarındayken bu bazı ülkelerde 150-200 kilolara kadar ulaşmaktadır. Bizim öncelikle üzerinde çalışacağımız konu verim artırıcı tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Evet, verimi artırmak için başka neler yapılmalı peki?
Şimdi verimi genetik bir bitki türünün genetik yapısı oldukça önemli. Bunun yanında bakım koşulları karşımıza çıkıyor. Bakım koşullarında budama, gübreleme, hastalıklarla, zararlarla mücadele, sulama, yabancı otlarla mücadele, tüm bu işlemlerin bir bütüncül içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Yani bunların doğru bir şekilde yapıldığında çok daha yüksek, belki verimi ikiye katlayacak bu pozisyonumuz vardı. Ancak üreticilerimiz yapabildiği ölçüde yapmaları gerekiyor. Yani her faktör verimi bir ölçüde arttırır. Örneğin siz sadece iyi bir budama yaparak verimi belki %10 arttırırsınız. İyi bir gübreleme yaparak %10 arttırırsınız tek başınıza. Ancak bunların hepsini bir bütüncül olarak yaptığınız zaman verimi %80, %100 oranında çok daha yüksek oranlarda arttırmanız mümkündür.
Sanıyorum aynı zamanda depolama da çok önemli. Zaman evet. Zaman aflatoksin ürettiğini duyuyoruz fındıkların. Kanserojen bir madde. Depolamanın da önemi büyük değil mi?
Evet, aflatoksin zaman zaman sorun yaratmaktadır. Gıda ürünlerinde belirli bir aflatoksin sınırları var. Bu da bahçeden başlayarak özellikle harman ve depolama aşamalarında daha önemli ve ciddi boyutlara ulaşan bir konu. Bu sebeple aflatoksinsiz fındık üretmek için bahçeden başlayarak hasat, harman, depolama bu silsileleri düzenli bir şekilde devam ettirmek gerekiyor.
Evet, ülkemizde genellikle Karadeniz bölgesi geliyor aklımıza. Sadece ülkemizde Karadeniz bölgesinde mi yetişiyor fındık?
Ekonomik anlamda Karadeniz bölgesinde Hı-hı. yetişiyor. Yani Doğu ve Orta Karadeniz'de en fazla olsa bile Batı Karadeniz'de de ciddi bir üretim var. Örneğin Marmara bölgesinde de yetiştirebilirsiniz. Ancak o bölgelerde belki üretim alışkanlıklarıdır. Belki daha yüksek gelir elde etmek söz konusudur. Belki üreticiler de alıştığı üründen vazgeçmek istemiyorlar. Pek çok faktörden dolayı şu anda fındık için ekolojik olarak en uygun bölge ülkemizin kuzeyini Kuzey Anadolu bölgesi olarak ifade edebiliriz.
Evet, Giresun tombul fındığı var bir de. Coğrafi işaretli bir ürünümüz. Coğrafi işaretler ayırt edici özellikleriyle öne çıkan, bulunduğu bölgeyle özdeşleşen ürünler. Malatya kayısısı, Antep baklavası gibi. Giresun tombul fındığı da bunlardan biri. Coğrafi işaretin önemi nedir? Giresun tombul fındığı dediğimizde sadece Giresun'da üretilen fındığı mı anlamalıyız?
Evet. Şimdi coğrafi işaret bir ürünün yaygınlaştırılması, tanıtılması, turizm faaliyetleri ve birçok konuya etki eden bir konu. Aynı zamanda yerel ürünlerin de ortaya çıkartılması açısından düşünülmektedir. Giresun tombul fındığı tombul çeşidimiz için bir özeldir. Bu meyve çeşitlerinde, meyve türlerinde bu tür coğrafi işaretler ekolojik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan tat, lezzet ve kalite anlamına geliyor. Yani saydığımız diğer işte Malatya kayısısı diyebiliriz, tombul fındığı, Giresun tombul fındığı diyebiliriz. O bölgenin ekolojisinden yani iklim ve toprak faktörlerinin etkisiyle ortaya çıkan belirli bir kalite, o bölgeye özgü kaliteyi anlıyoruz. Yani siz tombul fındığı bir Düzce'de yetiştirdiğiniz zaman aynı kaliteyi elde edemiyoruz. Giresun bölgesindeki kaliteyle Düzce bölgesindeki kalite arasında farklılıklar var. Bu sebeple bunu ayırt etmek için coğrafi işaret söz konusu ve böylece coğrafi işarete alınmış ürünler daha değerli, özellikle ekonomik değeri ve de talep edilebilirliği daha yüksek olmaktadır.
Evet, Giresun tombul fındığının yağ oranı yüksek demiştiniz. Sanıyorum bu onu daha da lezzetli kılıyor.
Kesinlikle yani fındık çeşitlerinde %40 ile 70 arasında yağ var. Yabancı çeşitlerin yağ oranı oldukça düşük. Yağ oranı kavrulmuş ve taze tüketim açısından da daha lezzetli, daha çıtır ürünler elde ediliyor. Damak tadı ile ilgili bir konu yani insanoğlu yağ oranının aşırı yüksek olmaması kaydıyla orta yüksek yağ oranını tercih etmektedirler. Ve tombul fındık da bu bakımdan uygun bir içeriğe sahiptir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Çok teşekkür ediyorum ben de bu imkanı verdiğiniz için. Özellikle üreticilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Bir üreticilere bir notum var, bir de tüketicilere. Üreticiler için özellikle maliyeti düşürecek ve verimi artıracak üretim yöntemlerine yönelmelerini öneriyorum. Tüketiciler için de fındık çok sağlıklı bir ürün. Hatta günde bir avuç fındık yemek birçok şeyin üstesinden geliyor. Kabuklu meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin hepsi kendine özgü bir değeri var. Bu sebeple sağlık açısından her gün bir avuç fındık tüketmelerini önermekteyim.
Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali İslam telefon konuğumuzdu. Bir Giresun türküsüyle devam edelim o zaman. İbrahim Can seslendiriyor. Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem.
Bir fındığın içini Gel biraz konuşalım, gel biraz konuşalım. Ahım sende kalmasın, ahım sende kalmasın. Aldır aslanım aldır, al yanakların baldır. Kınalı ellerinle beni uykudan kaldır. Aldır aslanım aldır, al yanakların baldır. Kınalı ellerinle beni uykudan kaldır. Tekleme kız fistanın ekleme, kız fistanın ekleme. Yarın gitti gurbete, yarın gitti gurbete. Gelir diye bekleme, gelir diye bekleme. Aldır aslanım aldır, al yanakların baldır. Kınalı beni uykudan kaldır, aldır aslanım aldır, al yanakların baldır. Kınalı ellerinde beni uykudan kaldır.
Değerleriyle Türkiye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç şu anda telefon attığımızda. Merhabalar efendim.
Merhaba efendim. İyi günler.
İyi günler diliyoruz. Türk fındığının diğer fındıklardan farkı nedir? Böyle başlayalım.
Bu zor bir soru. Yani Türk fındığının diğer fındıklardan elbette kalite açısından ciddi bir farkı var. Bir defa çok çeşitli varietiler, yani çeşitler Türkiye'de mevcut her cinste. Diğer ülkelerde bu anlamda büyük bir çeşitlilik yok. Ama yani sonuçta endüstri için, çünkü fındık dünyada endüstride kullanılır. Endüstriyel bir üründür. Hı hı. Endüstri için fındık 3 aşağı 5 yukarıya aynı değerlendirilir. Bazı özel çeşitler için o çeşitlerin ismi anılarak talep yapılabilir.
Evet, dünyada rekabet gücümüz yüksek o zaman, değil mi?
Kesinlikle, çünkü dünya fındığının ortalama 75 ile 77 arasında bir miktarı Türkiye üretiyor. Dolayısıyla dünya fındığının üretim tekeli Türkiye'dir. Hı hı. Üretimde tekel olan satışta da olmalıdır. Her şeyde olmalıdır. İşte temel sorular burada başlıyor. Ama üretimde sürdürülebilirliği ileride konuşacağız. Türkiye üretimde ve aynı zamanda dünya fındık ihracatında, yani satışında her zaman için lider ülkedir. Evet. Bunun kısa vadede değişme şansı yok.
Hı hı. Kalitesi de yüksek fındığımızın aynı
kesinlikle,
zamanda.
Kesinlikle. Çünkü yani bu Allah'ın takdiri, fındıkla ilgili en uygun florayı bütün Karadeniz bölgesine doğusuyla batısıyla Allah bahşetmiş. Hı hı. Diğer ülkelerde bu kadar uygun flora yok. Çok çeşitli hastalıklarla baş ediyorlar, baş etmeye çalışıyorlar. Bazıları da başaramıyorlar. Ama tabii bu hastalıklar bizde de olmayacak anlamına gelmiyor. Dikkati ve tedbiri elden bırakmamak lazım.
Peki üretimde dünya lideri olan Türkiye fındığı kimlere satıyor efendim?
Şimdi fındık da geleneksel pazarımız Avrupa Birliği ülkeleridir. Çünkü fındık Türkiye'den daha 1800'lü yılların ortalarından itibaren, 1860'lardan itibaren ihraç edilmeye başlanmıştır. 1880'lerde Giresun'da, Ordu'da, Trabzon'da Avrupa'nın dev firmalarının fındık kırma fabrikaları vardı. Yani Türkiye'den fındık ihracatı çok eskiye dayanıyor. Savaş yıllarında olsun, daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra, özellikle İzmir İttihat Kongresi'nde, daha sonra da 1935'te Başbakan Celal Bayar'ın başkanlığını yaptığı Fındık Şurası'nda bunları öğreniyoruz, fındığın konu edildiğini. Ama o yıllarda Avrupa ülkeleriyle lojistik açısından en yakında bulunduğumuz için Türk fındığı Avrupa'ya ihraç olmuş. Orada da Türk fındığıyla ilgili, daha doğrusu fındıkla ilgili çikolata ve şekerleme endüstrisinde bir damak zevki oluştu. O nedenle geleneksel pazarımız orasıdır.
Evet.
Ancak şimdi 2000'li yıllardan itibaren fındık dikim alanlarının genişlemesi, hatta 1990'ların ortasından itibaren aşırı genişlemesi nedeniyle Türkiye'deki fındık üretimi ihracattan daha fazla gerçekleşmeye başlayınca elde stok kalması söz konusu oldu. Çünkü iç piyasadaki tüketimimiz henüz daha istediğimiz boyutlarda değil. İşte bununla ilgili olarak Fındık Tanıtım Grubu 1998'de kuruldu. Amaç geleneksel pazarların dışında yeni pazarlar bulmak. O yıllardan itibaren, 2000'li yılların başından itibaren Çin ile özellikle çok ciddi olarak ilgilenmeye başlandı.
Bu arada efendim, seste iniş çıkışlar oluyor. Eğer telefonu hoparlörden konuşuyorsanız mikrofonu alabilir misiniz?
Evet, onu ben hoparlörden konuşuyorum da kulaklıktan konuşuyorum, onu kaldırayım şimdi.
Teşekkür ediyoruz.
Alo.
Alo,
şimdi buyurun. Daha iyi duyuyor musunuz?
Evet, şu anda daha iyi. Teşekkür tamam. ediyoruz.
Başta Çin olmak üzere Japonya, Hindistan, Rusya gibi ülkelerde ciddi anlamda tanıtım, promosyon çalışmaları yapıldı. Önemli bütçeler kullanıldı. Bunların içerisinde en fazla önem de Çin'e verildi. Her zaman için bir hayalimiz var. Her Çinli bir avuç fındık yerse zaten Türkiye'nin fındığı sadece Çin'e yetmez diye.
Hı hı.
Tabii bu hayalin gerçekleşmesi öyle kolay değil ama aradan geçen yaklaşık 20 yıldan sonra çok şükür şimdi Çin artık neredeyse bizim 3. 4. sıradaki ihracat yaptığımız firma haline geldi. Bazı Avrupa ülkelerine, örneğin İngiltere, Avusturya, Belçika bunları geride bıraktı. Dolayısıyla hatta Fransa'da dahil olmak üzere geride bıraktı. Çok mutluyuz. Bu konuda çok büyük çalışmalar yapıldı. Ben 2005'ten 2018'e kadar Fındık Tanıtım grubunda bulundum. 2014-18 arasında da başkanlığını yaptım. Ama 2018'in ikinci yarısında o zaman Ekonomi Bakanlığı'nın tercihiyle sektörel tanıtım grupları kapatıldı ve Türkiye Tanıtım Grubu bünyesine alındılar. Ben şimdi Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Fındıkla ilgili tanıtım faaliyetleri Türkiye Tanıtım Grubu bütçesinden aynı şekilde devam ediyor. Yakında Çin'le ilgili yeni bir promosyon çalışmamız olacak. Yani bu Çin'le ilgili çok büyük emekler verildi. Çok duayen büyüklerimiz, başkanlarımız vardı. Onlar bugünleri göremediler. Birçoğu rahmetli oldu. Ama hakikaten Çin'de çok olumlu gelişmeler var. İnşallah çok daha iyi sonuçlar alacağız.
Evet, ülkemizde biz daha çok kavrulmuş fındığı seviyoruz. Çiğ fındıktan o kadar hoşlanmıyoruz belki de. Yurt dışında durum nasıldır?
Şimdi efendim bir fark var. Şimdi biz Türkiye'de fındığı çerezlik olarak biliyoruz.
Evet.
Genellikle Giresun kalite fındıklar yağlı ve iyi zaratlığı için onlar kavrulurlar. Ve bunları çerezlik olarak tüketiriz. Ama yurt dışında çerezlik tüketimi son derece azdır. Sadece yani Christmas zamanında mix pepler yaparlar. Yani içinde badem, fındık, keşke, çeşitli sert kabuklu yemişlerin içleri olan karışık paketler yaparlar. Orada satılır.
Evet.
Onlar daha ziyade fındığı bir sanayi ürünü olarak kullanırlar. Çikolatanın içerisinde, dondurmada, pastacılıkta, şekerlemede. Yani fındığın kavrulmuşu, kıyılmışı, öğütülmüşü, ezme halinde olan, işte bugün nuga dediğimiz o ürünlerin içinde olması şekliyle beraber bir endüstriyel ürün olarak kullanırlar. Zaten bizim Türkiye'de anlatamadığım hususlardan bir tanesi endüstriyel ürün olduğu için bir yani alışılagelmiş çerezlik tüketimin dışında bir ticaret anlayışı var. Yıllık bütçeler yapılır. Bir komoditi üründür aynı zamanda. Evet, borsası yoktur ama bir komoditi üründür. Yıllık bütçeler yapılır, o bütçenin dışına çıkmak istemezler. Fiyat hareketlerinden de çok hoşlanmazlar. Dolayısıyla istikrar ve sürdürülebilirlik fındıkta son derece önemli.
Hı hı. Fındıkta peki ihracat hedefleri nelerdir? Fındığın üretimini ve dünyadaki rekabet gücünü artırmak için neler yapılmalı?
Efendim, tabii ihracat hedeflerinin en başında ürettiğimiz fındığın tamamını ihraç etmek gelir.
Hı hı.
Türkiye ortalama 650 bin ton, 700 bin ton civarında falan fındık üretir. Ama bu rakamı ihraç edebilmek son derece kolaydır. Önemli olan bu yıl gibi böyle 850 bin hatta 900 bine yaklaşabilecek bir ürünle karşılaştığımızda onu da satabilmeliyiz. Şu anda ihracatın gidişatı böyle bir ürünü de çok rahatlıkla satabileceğimizi gösteriyor. İki ayağı var ihracatta istediğimiz sonuçlara ulaşabilmenin. Bir, öncelikle üretimde sürdürülebilirliği sağlamak. Yani bir yıl 500 bin ton üretim, bir yıl 700 bin ton, bir yıl 750, bir yıl 600. Bu ciddi anlamda fiyat istikrarsızlığına sebebiyet verdiği için, tedarik istikrarsızlığına sebebiyet verdiği için doğal olarak kullanıcılar tarafından zaman zaman fındığın Ar-Ge projelerinden çıkartılması, fındıklı ürünlerin üretiminin azaltılması gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla öncelikle bizim başarmamız gereken şey, fındığı artık sadece tabiat şartlarıyla bol olan ya da tabiat şartlarıyla az olan bir ürün olmaktan çıkartmamız lazım. Yani bunun çeşitli çareleri var. Tarım Bakanlığımız bu konuyu bilir. Biz ihracatçı birlikleri olarak da elden gelene her türlü desteği yapıyoruz. Ama artık üreticinin, ki bu yıl devletin politikası üreticiyi çok memnun etmiştir. İyi de para kazanıyor üreticimiz. Dolayısıyla artık üreticiyi bahçesinde tutup hem bakımı, hem ilaçlamayı, hem gübrelemeyi en iyi şartlarda yaptırıp tabiat şartları iyi olmadığı zaman, hatta periyodisite yüzünden ürünün az olma ihtimali olduğu yıllarda bile yine iyi bir ürün elde edebilmeliyiz. Bu nedenle biz Tarım Bakanlığımızı ve fındıkla ilgili bütün paydaşları, basınımızı, herkesi bir seferberliğe davet etmek istiyoruz. Sürekli olarak bu konuyu vurgulayalım, üreticilerimizi eğitelim. Biz ihracatçı birlikleri olarak üzerimizde vazife olmamasına rağmen, takdir edersiniz ki biz tüccarız, işimiz almak, satmak. Ama bahçelerin bakımından yeni çeşitlerin elde edilmesine, doku kültürü laboratuvarının yapılmasına yaptık, hediye ettik fındık araştırma enstitüsüne, yani biz finanse ettik. Eğitim verilmesine, ilaçlamayla ilgili ne yapılması gerektiğine dair geçen yıl 1 milyon broşür dağıttık.
Bu arada efendim programımızın sonuna yaklaştık.
Tamam.
Son sözünüzü alalım, buyurunuz.
Son sözüm, eğer Türkiye istikrarlı olarak fındık üretimini sürdürebilirse dünya tüketimindeki ve ihracatındaki payı artmaya devam edecektir. Bu yıl rekor bir üründe rekor bir ihracat bekliyoruz. Ama bunu bir seferliğe yapmış olmak hiçbir şey ifade etmez. Aynı şeyleri sürdürebilmemiz gerekir. Üretimde seferberliğe dikkat çekmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben
programımıza
teşekkür ederim.
Katıldığınız
İyi yayınlar
için
diliyorum.
Teşekkürler. Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç telefon konuğumuzdu. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bize de yerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.